tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'den herkese yeniden haftanın son gününde merhaba diyorum. Çok sıcak bir hafta geçirdik. Türkiye'deki kanlı darbe girişiminin ardından toparlanmaya çalışıyor her kesim diyelim ve Türkiye'den dünyaya siyasetin yankıları var. Olağanüstü hal uygulamaları sebebiyetiyle atılan adımların yankıları var. Bütün hafta boyunca da size bunları aktarmaya çalıştım. Tabii bitmiş değil. Dün yaş kararları vardı. Yaş kararları sonrası orduda başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere komuta kademesinde çok fazla bir değişiklik olmadığı görüldü. Balyoz ve askeri casusluk kumpası mağduru 7 komutanın ise generalliğe, amiralliğe terfi ettiği görüldü. Bir yandan bütün bunların yurt dışına yansıması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında orduyu ve istihbarat teşkilatını tek elde Cumhurbaşkanlığında toplamak istediği şeklinde değerlendirmeler böyle yapılıyor. Türk-Amerikan ilişkileri arasında da gerilim artıyor en son açıklamalarla, birazdan da size aktaracağım. Bunların hepsine bakacağız ve Eksen'in ikinci yarısında da Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Kadri Gürsel'le konuşacağız. Darbe girişimi sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerindeki aşınmaların neler olduğunu, bundan sonraki gidişatın neler olabileceğini anlamaya çalışacağız. Türkiye'den yankılanan pek çok haber var, haber notu var sizin için hazırladığım, bunları aktaracağım. Bunun dışında da tabii Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili bir takım gelişmelerimiz var. Amerika'da resmen Hillary Clinton başkan adaylığını kabul etti, konuşmasını yaptı. Artık yarış başlıyor. Rusya ile bu çerçevede bir casusluk skandalı var, ona bakacağız. Suriye'den önemli gelişmeler var. El-Nusra'nın deri değiştirmesi ya da başlığını ya da ismini, isimlendirilmesini değiştirmesi bir şey fark ettirecek mi? Halep operasyonunu dün detaylarıyla konuşmuştuk. Aynı şekilde İran'dan, Fransa'dan, Avrupa'dan terör risklerine dair pek çok haberim olacak sizin için. Efendim önce başlayalım. Türkiye'nin, Türkiye'deki darbe girişiminin, Türkiye'deki iç siyasetin, dış siyasetin dünyada nasıl yankılandığına. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerinde aşınmalar yaşanıyor darbe girişimi sonrası. Özellikle İncirlik üssü biliyorsunuz darbe girişiminin gecesinde bir takım yakıt meselelerinde darbecilere katkı yaptığı iddiaları eksik olmamış ve kapatılmıştı daha sonrasında. Elektrikleri kesilmişti. Operasyonlar bir süre durmuştu ama çok kısa zaman içerisinde de darbenin şoku atlatır atlatılmaz ki temaslardan sonra açıldığını görmüştük. Tabii bundan sonraki süreçte hep Fethullah Gülen'in, Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in iadesine odaklandı Türkiye hükümeti. Art arda çağrılarda bulundu. Türkiye kamuoyundan, diğer partilerden, muhalefet partilerinden de bu yönde çağrılar var. Amerikalılar ise buna biliyorsunuz yasal çerçeve yanıtını veriyorlar. Kanıt, somut kanıt yanıtını veriyorlar. Henüz somut bir gelişme, Türkiye'nin gönderdiği dosyadaki somut kanıtlar neler, onlar nasıl sıralandı, henüz bunların detaylarını bilmiyoruz. Ama sıkıntı var Amerikan-Türkiye ilişkilerinde. İncirlik üssü bağlamında da sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Dün Adana'dan bir kısım konvoylar üssün oraya giderek gösteriler düzenlemişlerdi. İşte Amerikalı üst düzey yetkililer de olayı biraz IŞİD bağlamında ele alıyorlar diyelim. Dünyadaki dünyaya dair açıklamalarında en azından böyle. Pentagon'un bölgedeki Suriye ve Irak'taki IŞİD ve cihatçı üslere yönelik operasyonlarını nasıl etkileyeceği Türkiye'deki darbe girişiminin, bunlara odaklanıyorlar. Kaçınılmaz olarak Türkiye'deki kanlı darbe girişiminin sonuçları ve Türk ordusunda bu kadar tasfiye yapılmışken gündeme geliyor. İşte Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda da bu gündeme geldi dün akşam. Video kaydı da düştü. CENTCOM Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'ın ve Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın ifadeleri. Evet, Evet, peki Wattle ne dedi? IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin önemini vurguladı. Bütün lojistik operasyonların, her şeyin Türkiye üzerinden yapıldığını, Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerinin Türkiye'deki üs sayesinde vurulduğunu, Türkiye'nin çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Genel olarak NATO ülkelerinde her gün darbe olmadığını söyledi. Ve doğal olarak da bu darbe girişimi, hani Amerikan yönetiminin Irak ve Suriye'deki IŞİD karşıtı operasyonları nasıl etkiler sorusu üzerinde durulunca, örnek olarak İncirli'ye elektrik verilmemesine değindi. Israrla Türkiye TSK'da yakın müttefiklerinin bulunduğu sorusu soruldu. Bunların nasıl etkileyeceği sorusu sorulduğunda hapiste olduğunu doğrulamakla yetindi. Siyasete girmemeye çalıştı. Hatta fazla sıkıştırıldığı için bu konuyu Dışişleri Bakanı'na sorun demeye çalıştı. Benim dinlediğim kadarıyla videodan askeri ve taktik düzeyde IŞİD'le mücadeleye bütün bu olup bitenlerin nasıl etkisi olduğuna dair yorumlardan ibaret kaldı sözleri. James Clapper ise darbe girişimi ve geri tepmesinin Türkiye'deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Muhataplarımızın çoğu ya temizlendi ya da tutuklandı diyerek Amerikalıların birlikte çalıştıkları Türk komutanları atıf yaptı. İncirlik Üssü'nün komutanı biliyorsunuz tutuklanmıştı. Bunun işlerini zorlaştıracağını, istihbarat ve terörle mücadelede zorlaştıracağını söyledi. Evet, tabii bütün bunlara bu açıklamalar Türkiye'de rahatsızlık yarattı. Bu askeri ve teknik değerlendirmeler siyasi olmasa bile ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talihsiz bu açıklamalar diye bir ifadesi var. Gerçi daha önce teskine çalışmıştı, onları da aktaracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert bir çıkış geldi, onu belirtmek gerekiyor. General Water'ın ve General Clapper'ın bu yöndeki sözlerini dinleyelim.
Ne yazık ki Amerika'da önemli bir makamda olan general veya amiral kalkıyor, irtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum, bunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır ya. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, demokrasi adına teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyoruz. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu. Darbe öncesinde Amerikalı yetkililer Türkiye'deki askeri yetkililerle işbirliği halinde çalışıyorlardı. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhatapları vardı. Kaçınılmaz olarak IŞİD operasyonlarında o muhataplarıyla değerlendiriyorlardı, yürütüyorlardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise o da demeçler verdi bu konuda. Biraz daha tonun düşük olduğunu dikkat çekmemiz gerekiyor. Amerikalı yetkililerin Türkiye'deki muhataplarımız tutuklandı sözleri talihsiz. Oradaki tasfiyeleri IŞİD'le mücadeleyi zayıflatmanın aksine savaşı daha güvenilir, temiz ve etkili hale getirecektir. Türkiye'nin askeri kapasitesini bunlarla sınır tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor ifadesini kullandı. Biliyorsunuz Türkiye'de de pek çok yorumcu maalesef bu darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tasfiyelerle askeri anlamda yara alındığı değerlendirmelerini yapıyor, onu da hatırlatalım. Mevlüt Çavuşoğlu diğer yandan Avrupa Birliği'nden de tehditkar açıklamalar gelmemesi gerektiğini söyledi. Eğer idam cezası gelirse şunu yaparız, bunu yaparız. Tehditlerinin bir karşılığı yok. İkinci sınıf bir ülke gibi bize patronluk taslamalarında saçma buluyoruz. AB'ye üye olacaksak eşit onurlu üye oluruz. Kimseye yük de olmayız. Nasıl bilgi istiyorsanız veririz. Gerekli açıklamaları da yaparız dedi. Tabii Avrupa Birliği de üyelik için idam cezası olmaması gerektiğini, bunun üyeliğin şartı olduğunu söylüyor. Türkiye 2004 senesinde idam cezasını hatırlayacaksınız kaldırmıştı. Çavuşoğlu'nun Rusya ile ilgili de mesajları var. Rusya ile ilişkilerimizi düzeltince rahatsız olanlar var dedi. Düzeltince niye düzelttin, düzeltmeyince niye düzeltmedin diyorlar diyerek yakındı. Müzik. Evet, bu arada Rus jetini düşüren, Amerikan ve Suudiler tarafından düşürenlerin iki pilot tutuklanmıştı. Hatırlayacaksınız, 24 Kasım'da Su-24 tipi savaş uçakları söz konusuydu. 17 saniyelik bir ihlal sonrasında Rus uçağının düşürülmesi Türkiye-Rusya ilişkilerinin hakikaten dibe vurmasına sebebiyet vermişti. İşte iki pilot bu darbe girişimi sonrasında tutuklandı. Şimdi enteresan bir bilgi var. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın eski başkan yardımcısı Willy Wimmer'dan gelen bir bilgi bu. Diyor ki bu uçağı düşüren Türk F-16'ları Amerika ve Suudi Arabistan'a ait uçaklar tarafından yönlendirilmiş olabilir diyor. Türkiye ısrarla siyaseten bu pozisyonu o zaman almak zorundaydık biz. Çok yüksek perdeden Rusya'yla retorik arttırılmıştı, hatırlayacaksınız. İktidar partisinin tabanında adeta Rusya'ya cihat ilan edilmesi gerektiği temaları işlenir olmuştu ama hükümet düzeyinde de retorik yüksekti. Şimdi bunun yine cemaatin işi olduğu üzerinde duruluyor. Bir yandan da bu tarz bilgiler ve demeçler de geliyor. İşin Amerika ayağından da dikkat çekici notlarım var sizin için. Amerikan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın siyasi danışmanı Peter Navarro'dan bunlardan bir tanesi. National Interest sitesinde bir makale yazmış kendisi ve cemaatin Demokrat Parti'den partinin adayı Hillary Clinton'a destek verdiği iddialarını gündeme getirmiş. Diyor ki karşıtlarına inanırsak Gülen ABD'ye karşı gizli ya da kültürel cihat tehdidi oluştururken Türkiye'deki demokrasiye ve istikrara karşı da bir dış tehdit. Bu nedenle Hillary'nin potansiyel Gülenci finansal bağlantısı oldukça alem verici. Aynen bu sözleri kullanmış. Ve Clinton'ın başkan seçilmesi halinde Gülen'i iade etmeyebileceğini, Erdoğan'ı Rusya'nın kollarına iteceğini savunmuş Donald Trump'ın siyasi danışmanı. Tabii bu arada enteresan bir gelişme daha var. Cemaat, Türkiye'deki yeni ifadesiyle FETÖ, Amerika'da son okulunu Las Vegas'taki bir askeri üste açıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Harp Merkezi'ne ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü burası. Burada Coral Academy of Science Las Vegas'ın açılış töreni olmuş ve bu törende üssün komutanı Albay William Norton, okulun müdürü Ercan Aydoğan'a törenle okulun anahtarını teslim etmiş. Evet, bu arada bir başka Gülen okullarıyla ilgili bir başka notum sizin için. Almanya'dan, Almanya'daki Gülen kuruluşlarının denetlenmesini talep ediyordu Türkiye. Ancak Baden-Württemberg eyalet başkanı Winfried Kretschmann bu talebi son derece yadırgadığını açıklamış ve tepkiyle karşılamış. Tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Bizden şüphe üzerine ve hiçbir neden olmadığı halde insanları takip etmemiz ve haklarını çiğnememiz isteniyor ifadelerini kullanmış. İddiası şu Baden-Württemberg eyalet başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen hareketine karşı hiçbir kanıt göstermeden iddialar ortaya attığını öne sürüyor. Yeşillerin eş başkanı Cem Özdemir'in de bir açıklaması var. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşmuş. Almanya üzerinde nüfus kurmaya çalıştığı gerekçesiyle Türkiye hükümetini eleştirmiş. Erdoğan kolunu Stuttgart, Berlin veya başka hiçbir yere uzatmasın demiş. Aynı zamanda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni de eleştirmiş. Bunların okullarımıza girmesine izin veren Erdoğan'ı okullarımıza sokmuş olur demiş. Sosyal Demokrat Parti'den bir başka bir şeyler var. Olağanüstü hal uygulamalarıyla ilgili şikayetler var, öyle diyelim. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gözlemci göndermesi talebi var Almanya'dan. Almanlar hukuki kurallarının eğilip bükülmesine çok geçit vermeyen tabiattalar. Onu da belirtmek lazım. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı somut, net tarihler, isimler, kanıtlar, galiba çok somut kanıtlara ihtiyaçları olduğu kanaatinde. Evet, biraz Türkiye-Rusya ilişkilerine bakalım. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'tan açıklamalar var. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili. Diyor ki Türkiye ile yürütülen müzakerelerde iki kol inşa edilmesi üzerinde duruyoruz diyor. Bir kol Türkiye'nin gaz ihtiyacı için olacak. İkinci kol Avrupa'ya gaz sevkiyatı için kullanılacak. İkinci kolun da Karadeniz'in dibinden Türkiye topraklarına girerek buradan Avrupa'ya uzanabileceğini söylemiş. Türkiye diyor ki gazın doğrudan sevk edilmesini ve diğer transit ülkelerinin de bypass edilmesini istiyor. Bu çerçevede Türk akımında Türkiye'nin ihtiyaçları için en az bir kol inşa edilmesi öngörülüyor. Bu koldan 15.75 milyar metreküp gaz taşınacak. Bunun yanında Avrupalı tüketiciler için ikinci bir kol inşa edilmesi üzerinde duruyoruz diyor. Bu kolda işte Türkiye üzerinden uzanacak. Böyle bir denklem çıkıyor ortaya. Evet, Amerika seçimlerine geçmek istiyorum. Zamanım azalıyor, daha sizin için notlarım var. Demokratik Parti'nin Philadelphia'daki ulusal kongresi sona erdi. Hillary Clinton'ın resmen başkan adaylığını kabul etmesiyle sona erdi. Konuşma da yaptı ve konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklendi Hillary Clinton. Donald Trump'ın Amerikan başkanı olmak için yeterli karakteri ve tecrübesi olmadığını, sadece laf kalabalığı yapan bağnaz bir kişi olduğunu söyledi Hillary Clinton konuşmasında. Bu temayı işledi. Genel olarak Trump'tan bir başkomutan çıkmayacağını, en küçük provokasyonda soğukkanlılığını yitirdiğini söyledi. Bir tweetle kışkırtabildiğiniz bir kişiye nükleer silahlar konusunda güvenemezsiniz dedi ki biliyorsunuz Amerika'da başkanın parmağının altında oluyor nükleer silahlar. Tabii ki belli koşulları var ama böyle bir karar da verebiliyorlar. Twitter örneğini vermesi de enteresan çünkü Donald Trump hakikaten Twitter'da seçimler düzenlense kazanabilecek popülaritede gerçi nefret edenlerinin de eksik olmadığını hatırlatmak lazım. Hillary Clinton ise tabii pek çok başlık sıralamış, ekonomi vesaire böyle Amerika'nın iç politikasını ilgilendiren başlıklar sıralamış. Özellikle de Wall Street'ten yana olmakla itham ediliyordu ve ön seçimlerde daha orta sınıf ve işçi sınıfını işçi sınıfının sorunlarını ortaya atan Bernie Sanders karşısında epey de zorlanmıştı. İşte Clinton seçilirse bütün Amerikalılar için çalışma sözü de vermiş durumda. Evet, bu arada işin bir de Demokratik Ulusal Kongre'nin hacklenmesi ayağı var. Size iki gündür aktarıyorum bunları. Ruslar hackledi diye bir iddia ortaya attı Clinton kampanyası. Hatta Amerikan Başkanı Barack Obama bile böyle bir şey söz konusu olabileceğini bir demecinde söyledi. Fakat Amerikan istihbarat şefi James Clapper bu konuda kaynak açıklamaya hazır olmadıklarını söylemiş. Birkaç şüpheli var demiş ve motivasyonu bilmiyoruz diye konuşmuş. Yani parmağıyla Rusları gösteremediğini söylemek lazım. Ama bu arada tabii işler çok kızıştı bu kongre vesilesiyle. İş Donald Trump'ın rakibi Hillary'yi kayıp e-postaları, 33 bin e-postadan bahsediliyor. Kayıp e-postaları Rus hackerlara çağrı yaparak bulmalarını istemesine varmıştı. O kadar çok tartışıldı ki Amerika'da, hatta işte Trump Rus ajanı mı tarzında sorular da ortaya atıldı. Ve sonunda artık herhalde Kremlin yalanlama yaptı sürekli. Sonunda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu bizim sorunumuz değil. Burnumuzu asla başkalarının işine sokmayız. Başkalarının bizim işimize burnunu sokmasından da hoşlanmayız. Amerikalılar bu e-posta meselesini kendi çözsünler. Kendi işlerini kendi çözsünler diye böyle biraz azarlayıcı demek lazım. Sözler kullandı. Bu arada şeyi de eklemiş, Donald Trump Rusya'ya ve Putin'e son derece yumuşak davranabileceğinin işaretlerini vererek Amerikan kurumsal yapısını da epey öfkelendiriyordu. Başkan seçilirse Kırım'ın ilhakını tanıyabileceğini falan da söylemişti. Peskov demiş ki bu bizi hiç etkilemez, bu sözler bizi etkilemez demiş. İşin bir de magazinel skandalı var, onu da aktarayım. Geçen hafta Donald Trump'ın eşi, eski model eşi Melania'nın kurultay konuşması vesilesiyle tartışmaları aktarmıştım. Michelle Obama'dan konuşmasını belli yerlerini aşırdığı ortaya çıkmıştı. Bir hafta sonra bu sefer de bir diploma krizi çıktı karşısına. Slovenya asıllı Melania, eski modelin internet sitesinde Ljubljana Üniversitesi'nden mimari diploması aldığı yazılıymış. Amerikan medyasına verdiği mülakatlarda ise bir yıl okuduktan sonra modellik yapmak için ayrıldığını söylemiş. Haberler çıkınca internet sayfası silinmiş, linki tıklayanlar Trump Holding'in sayfasıyla karşılaşır olmuş. Müzik Suriye'ye geçmek istiyorum. Çünkü Suriye'de çok önemli gelişmeler var sahada. Halep'te, Halep'i ele geçirmek üzere Suriye ordusu tamamıyla. Gerçi şunu belirtelim, Suriye yönetimi Halep'i hiç kaybetmedi. 2012 yazında çıkmıştı orada isyan. Ondan önce küçük çaplı üniversitelerde gösteriler gerçekleşmişti. Ve 2013'ten itibaren hükümetin kontrolündeki bölgeler, suları kesilen halkın çaresizlik manzaraları eşliğinde gündeme çok az taşınmıştı Batı medyası tarafından. Şimdi tabii aradan zaman geçti, işler değişti ve Nusra cephesinin başını çektiği cihatçı grupların Halep'in doğu-güneydoğu hattında çok küçük bir yerde sıkıştığı bir manzara oluştu. Suriye ordusu ve müttefikleri tarafından sıkıştırılmış vaziyette. Dün aktarmıştım size, Cumhurbaşkanı Beşar Esad militanlara yönelik af açıklaması yapmıştı 3 ay içerisinde. Halep'tekilere 3 koridor açılması, buradan çıkabilmeleri için, siviller için. Militanlar çıkarlarsa affedilebilecekler, sivillerin de canını kurtarması mümkün olacak. Ama bu açıklamaya karşın BM'den hakikaten çok şaşırtıcı bir açıklama geldi. Stephen O'Brien, BM İnsani Yardım Şefi, kimse belirli bir rotadan kaçmaya zorlanamaz. Tarafsızlık ilkeleri uyarınca koruma garanti edilmedi diyerek 48 saatlik insani ateşkes çağrısı yaptı. Şimdi enteresan tarafı tabii Musul'da koridor açılıyor Irak tarafında, Amerikan destekli operasyonda. Ve oradan sivillerin çıkması isteniyor. Bayağı bir sivil çıkartmışlardı, ben de buradan aktarmıştım size. Niçin Halep'teki sıkışmış sivillerin çıkması istenmiyor? Bu şekilde yerlerinden kaçmaya zorlanamazlar gibi açıklamalar yapılıyor. Anlamak çok mümkün. Gözükmüyor elbette. Bu arada da bizzat Suriyeli muhalif kaynaklar cihatçıların Halep'ten çıkmasınlar diye sivilleri kalkan ederek, kalkan yaparak engellediğine dair haberler geçiyorlar. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın açtığı insani koridordan Bustan Kasrı yalnızca 12 kişinin kullanabildiğini söylemiş, aktarmış. Çünkü isyancıların bölgeye yığınak yaptığını ve ailelerin koridora yaklaşmasını engellediğini söylemiş. Bu arada bakalım BM'den bundan sonra nasıl bir açıklama gelecek. Evet, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan da bu konuda bir açıklama var koridorla ilgili. Üçü siviller, biri de silah bırakmak isteyen militanlar için 4 koridor oluşturacaklarını söylemişti. Şimdi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da diyor ki biz bu Halep'te düzenlenen operasyonu, insani operasyon boyutuyla da Suriye ve Amerika hükümetleriyle konuştuk. Onların haberleri var diyor. Yine de en son biraz önce ajanslarda Rusya'nın yeniden bu biraz daha vakit tanınması konusunda diplomatik girişimlere olumlu baktığı yönündeki açıklamasını gördüğümü belirtmeliyim. Paris'te de İngiltere Dışişleri Bakanı, Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault vardı. Onlar da derhal kuşatmaya son verilsin gibi bir çağrı yaptılar. Ama tabii o zaman savaşı nasıl bitireceksiniz? Suriye'deki savaşın bir tarafın kaybetmesi, bir tarafın silah bırakması dışında bir sonucunun çok olamayacağı gözüküyor. Ortak bildiride de dikkat çeken bir tarafı daha size aktarmak istiyorum. Boris Johnson ve Ayrault 300 bin nüfuslu kentteki diyor ama 300 bin nüfusu değil zaten kent. Orası Halep'in sadece küçük bir bölgesi ve benim sahadan iyi haber alan batılı kaynaklardan da gördüğüm 30 bin kadar kişinin sadece kalabildiği orada sivil olarak bilgileri var. O yüzden de Johnson ve Ayrault ortak açıklamalarına yanlış bir rakam koymuş gibi gözüküyorlar. Evet, hal böyleyken Suriye'nin El-Kaide kolu, El-Nusra cephesi isim değişikliğine gitti. Jolani'yi de ilk kez bu sayede gördük. El Cezire haber kanalında yayınlandı. 3 kişi oturmuş böyle sakallı Arap kıyafetleri, geleneksel kıyafetleri içerisinde. İsimlerini Nusra cephesinden Fetih el-Şam cephesi, Suriye'nin fethi cephesi diye de çevirebilirim size diye değiştirdiler. Peki başka ne değişiklik var? Şöyle bir açıklamaları var, dikkat çekiyor. Ben de Arap kaynaklarından kontrol etmeye çalışıyorum çünkü Arapça açıklamaları. Yabancı taraflarla artık bir ilgimiz yok gibi bir açıklama var ama en çok belirttikleri de şu, zaten El-Kaide liderliği Suriye'de. Dolayısıyla özel bir ayrılık vurgusu yok. Ayrıca El-Kaide lideri Ayman el-Zevahiri'ye biat etmişlerdi. O biattan vazgeçtiklerine dair herhangi bir açıklama yapmış değiller. Dolayısıyla El-Kaide'den hakikaten ayrıldılar mı ayrılmadılar mı tartışması noktalanmış değil. Bir de bir vurgu da şeriat ilanı. Suriye'de şeriat hedeflediklerini yeniden vurguladıklarını size aktarayım. Hal böyle olunca da çok batılılar buna inanmış gözükmüyorlar. Beyaz Saray, şimdilik sadece elimizde Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest'in açıklaması var. Batı'ya yönelik saldırı planlarını Nusra'nın sürdürdüğünü söyledi Josh Earnest. Dışişleri sözcüsü John Kirby'den de eylemlerinin veya amaçlarının değiştiğine inanmamız için hiçbir sebep yok. Hala yabancı bir terör örgütü olarak görülüyorlar. Örgütleri kendilerine ne ad verdiklerine göre değil ne yaptıklarına göre yargılarız demiş. Evet, vaktim azalıyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Irak'ta Musul operasyonu hızlandıkça aylar içerisinde 1 milyon insanın daha yerinden, yurdundan olabileceği ikazını size aktarmak istiyorum yine bölgeden. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'de temsilcilik açacağı haberi var. Böylece dış temsilcilik sayısı 15'e çıkacak. Rudav'da gördüm bu haberi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnan da konuşmuş, temasların devam ettiğini söylemiş. İran'da örtünme zorunluluğu nedeniyle bir protesto dalgası başlamış. Başörtüsü takan erkekler eşlerine destek veriyorlar. Bu artık bir şeye dönüşmüş, sosyal medyada kampanyaya dönüşmüş. Fransa'da kilise saldırganının bir videosu daha yayınlandı. 19 yaşında Abdülmalik Petitjean'ın, size aktarmıştım, kanlı saldırı, gırtlağını keserek, boğazını keserek papazı, 85 yaşındaki papazı öldürmüşlerdi. Şimdi Fransızlar yabancı camilere yabancı finansmanı yasaklamayı düşünüyorlar. Radikalleşmeye karşı bir strateji olarak. Başbakan Manuel Valls da henüz detay vermemiş ama bunu değerlendireceklerini söylemiş. Daha çok pek çok saldırı göreceklerini belirterek. Bu arada Fransa'nın Korsika adasının yerel meclisi de Paris'i radikalleşme merkezi o haline gelen camileri derhal kapatmaya çağırmış. Aşırı milliyetçi gruplar da yasa dışı 22 Ekim örgütü radikal İslamcıların adadaki olası saldırısına karşı kararlı ve acımasızca karşılık verecektir diye bir açıklama yapmış. Bu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin aslında Korsika'da silahlı kolu olan FLNC 22 Ekim örgütü bölgesel Kors Martin gazetesine bir bildiri yollamış ve bir terörist saldırı yaşanırsa Fransız hükümetinin sorumlu tutulacağını söylemiş. Bu açıklamalar tabii Fransa'da güvenlik yetkililerinin aşırı sağcı gruplarla Müslüman topluluklar arasında çatışma yaşanabileceği endişelerini katlamış gözüküyor. Efendim, Polonya'da Papa Francesco Nazilerin en büyük ölüm kampı Auschwitz-Birkenau'yu sessizce ziyaret etti diyelim. 101 yaşındaki eski kamp kurbanı Helena Dunis Livinska ile görüştü. Kendisi keman çalarmış bu Auschwitz orkestrasında. Taziye defterine de Tanrı'dan merhamet, insanlara merhamet aşılaması arzusunu yazdı. Bir de bir haber daha aktarıp bitireceğim. Norveç hükümeti gelecek sene 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan komşusu Finlandiya'ya bir jest yapıyor. Tarihte pek eşi benzeri zannedersem görülmedi. Ülkenin en kuzeyinde yer alan dağlardan birini Finlandiya'ya hediye vereceklermiş. Başbakan Erna Solberg diyor ki birkaç resmi zorluk var ve daha tam kararımı vermedim. Ama bu jesti eğer tabii yapmaya karar verirlerse iki ülke arasındaki sınırların tekrar şekillenmesi söz konusu olacak. Ayrıca Norveç'in hediye etmeyi düşündüğü bu dağ Finlandiya'nın da en yüksek noktası olacakmış. Onu da aktarmış olayım. Efendim, Oasis'ten Don't Look Back in Anger'ı dinleyelim. Daha sonra Kadri Gürsel'le buradayız.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşacağız. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden bu yana en sıkı müttefiklerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ama 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ilişkilerde gözle görülür bir biçimde bir gerilme söz konusu, yıpranma söz konusu. Resmi yetkililerin demeçlerine kadar iş varmış durumda. Peki nereye gidiyoruz? Hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Kadri Gürsel var. Hoş geldiniz Eksen'e.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bugün en son General Wattle'ın, CENTCOM'un komutanının Aspen forumundaki konuşmaları üzerinden bir fırtına kopuyor Kadri. Siz de takip ediyorsunuzdur ama aslında daha önceden başladığını da söylemek gerekiyor. Hatta Türkiye'de bu darbe girişimiyle ilgili ikazlar alındı önceden. Rus ve İran kaynaklarından gelen bir takım iddialar vardı. İlk arayanın Rusya lideri Putin olmasına işaret edenler vardı. Uzun zamandır Amerika ile ilişkilerde bir gerilim vardı. Basın ve insan hakları konularında, demokrasi konularında. Fakat tabii artık başka bir resme geçiyoruz gibi bir görüntü var. Ne oluyor? İpler gerçekten Amerika ile ilişkilerde kopmaya mı gidiyor? Önce bir genel sorudan başlamak istiyorum.
Bu askeri açıklamanın ben adı üstünde teknik ve askeri bir açıklama olmakla sınırlı kaldığını ve ona atfedilen siyasi içerikten yoksun olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Yani bu bir teknik açıklama. Askerden askere ilişkilerde. Görüyor Amerika tarafı müttefik olma sıfatıyla görüyor ki birlikte çalıştıkları konulardaki muhatapları yerlerinde değiller. Ne olmuşlar? Tutuklanmışlar darbeye karıştıkları, darbe düzenledikleri iddiasıyla. Bence orada hadise bundan ibaret. Bazı teknik ifadeler Türkçe'ye çevrilince de kayboluyor. Aslında bizim burada karşılaştığımız durum tam anlamıyla anlamın çeviride bitiminden ibaret. Ama bu Türk-Amerikan ilişkilerinin süpliman olduğunu mu gösteriyor? Hayır, tam tersine. 15 Temmuz'dan bu yana özellikle de Erdoğan'ın 19-20 Temmuz'da belirginleşen siyasi pozisyon değişiminin nedenini de oluşturan bir tehdit algısı var. Yani Erdoğan bugüne kadar iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'yi hep kutuplaştırarak yönetti. Ve derken bir şey oldu 19-20 Temmuz'da. Değişti bu. Ve bir milli birlik zemininde ittifak arayışına yöneldi. Türkiye'ye darbe barışı getirmek istiyor. Bir istisnayla ve HDP'yi dışlayarak, bunu yaparak CHP ve MHP'yi yanına alıp kutuplaşmaya ve kutuplaştırıcı projelere şimdilik ara verip bunları askıya alıp dışa karşı yeni ittifaklar zemininde güçlü görünmeye çalışıyor Erdoğan. Bunun da nedeni özellikle 19 Temmuz'da maddileştiğini sandığım, tespit ettiğim bir dünya okuması. Şöyle ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 16 Temmuz'da bunun şoku atlatılırken ilk reaksiyon Amerika'ya dönüktü. Fethullah Gülen'i iade edin çağrıları yapıldı. Ama takip eden 17 ve 18 Temmuz günlerinde de bakıldı ki özellikle Batı aleminden gelen reaksiyonlar son derece kuru, gayet resmi, çerçeve içinde ve asgari düzeyde kaldı. Dolayısıyla bu önce bir, bence bir, yani bir soğuk duş etkisi yapmış olmalı. Yani Türkiye'de bir darbe teşebbüsü yapılıyor, oluyor. Ve buna karşılık Batı başkentlerinden, Avrupa'dan, ABD'den gelen tepkiler hep yasak savmak kabilinden. Siyasi ve moral destek anlamında güçlü bir ses yok. Medya ise tam tersine darbe girişiminden ziyade darbe girişimine karşı rejimin, iktidarın kendisini savunmak için yaptıklarına odaklanmış. Ve de bu yaptıklarının ülkede demokrasiyi sakatlamaması hususunda bir duyarlılık içinde. Şimdi bu tabii ki bence kaşların kalkmasına neden oldu Ankara'da. Ve siyasi okumayı artık Erdoğan başta olmak üzere zeki bir siyasetçi. Bence misiyaki hareket edebilen refleksleri çok güçlü. İçgüdüleri çok İçgüdüleri çok canlı bir siyasetçi. Dolayısıyla hemen reaksiyon gösterdi buna. Tabii bu reaksiyonda 19 Temmuz'da Obama ile yapmış olduğu telefon görüşmesi nedenli rol oynadı bilemiyorum. Ama reaksiyonu şu oldu. 20 Temmuz'dan önce CHP'nin İstanbul'da 24 Temmuz Pazar günü bir miting düzenlemesine yeşil ışık yakıldı. Onun önü açıldı. Ondan sonra enteresan gelişmeler yaşandı. İşte Ankara'da HDP'yi dışarıda bırakan bir liderler buluşması oldu. Ankara'da AKP Genel Merkezi'ne bez bir Atatürk posteri asıldı. Ondan sonra Erdoğan geri çekti. Çekeceğini açıkladı avukatı aracılığıyla bu iki lidere karşı açmış olduğu davaları. Daha sonra verdiği demeçler var Erdoğan'ın. Parlamenter rejim demokrasiyle devam edeceğiz. Başkanlık sistemi gündemimizde değil dedi mealen. Bir kısmı bunun kelimesi ama bu manada konuştu. Bunlar hep aslında Erdoğan'ın 14 yıldır sürdüre geldiği ülke içini kutuplaştırarak güç tahkim etme politikasına şimdilik ara verdiğini gösteriyor. Neden? Çünkü dünyada yapayalnız olduğunu bu acı tecrübeyle maalesef gördü.
Ama Rusya ve İran var Kadri. Yani ne dersiniz?
Rusya ve İran'la Türkiye hiçbir şey yapamaz. Bakın İran'ın tepkisi tamamen kendini savunmaya dönük. Yani çünkü İran Türkiye'nin büyük çoğunluğu gibi İran'da maazallah bu darbeyi yapanlar başarılı olsaydı kendisine yani Türk-İran ilişkilerinin bundan ne kadar kötü etkileneceğini ve görecek kadar uyanık, zeki insanlar tarafından yönetilen bir ülke. İranlılar bu darbede Fethullah Gülen örgütünün, ordu içindeki bu örgütün darbenin beynini ve omurgasını oluşturduğunu gördüler. Hemen gördüler, biliyorlardı, gördüler. Ve bu hareketin de, Gülen hareketinin de İran'a karşı hasmane bir tutum içinde olduğunu da biliyorlardı. Bunu çok iyi biliyorlardı ve bunu istemediler tabii ki. Yani beterin beteri var diye baktı İran burada hadiseye. Erdoğan'la onun rejimiyle Suriye ve daha önce NATO politikaları nedeniyle bir adı konmamış bir soğuk savaş modunda havasında yaşayan bir İran'ın buna da razı olacağı ne varsaymak gerekir ki bu Suriye politikası da zaten ölmüş bitmiş bir politika. Gücü kalmamış, dişleri sökülmüş ve de değişmeye mahkum bir politika ki yani değişmek lafını da kullanmıyorum. Çünkü bitmiş bir politika değişmez zaten. Bu bahsi burada kapatalım. Rusya konusu da ayrı bir başlık altında incelenebilir. Türkiye, Türk-Rus ilişkileri bu çağlarda günümüzde asla ve kat'a Batı'nın, Batı'yla olan ilişkilerin alternatifi değildir ve olamazlar. Olma kapasitesi yoktur, imkansızdır. Rusya Türkiye'ye asla Batı'nın sunduklarını sunamaz. Hiçbir bakımdan sunamaz. Ne efendime söyleyeyim direkt sermaye yatırımı, ne inovasyon, ne teknoloji alanları olsun, ne hizmet sektörü olsun, ne de başka şeyler. Bu bakımdan bu sadece Batı'yı korkutmak için. Bakın işte Rusya'ya yanaşıyorum ben ha diye. Siz beni sevmiyorsunuz. Madem ben de Rusya'ya giderim. Ki duyguların dışa vurumu burada çok bence tehdit algısının ne kadar vahim düzeyde olduğunu gösteriyor. Mesela Erdoğan 23 Temmuz'da ne dedi? Ölseydik batılı dostlarımız zil takıp oynayacaktı dedi. Fransa 24 kanalına verdiği mülakatta. Bu gösteriyor açık açık. Yani bu şu demek, batılı dostlarım benim ölmemi demek istiyorlarmış. Demek ki benim ölmemi arzuluyorlarmış. Bir farkındalık mı desek ona bilmiyorum ama onun açısından herhalde bir farkındalık oluşturuyor. Çıkarmış ortaya. Bu psikolojide yaşayan bir insan mesela şimdi Erdoğan ve bu tehdit algısı sürdüğü müddetçe Türkiye'de de milli birlik zemininde bir darbe barışı politikasında sürdürecek ki dışarıya karşı içeride kaybettiği gücü dengeliyor olsun kendisi. Yani aslında gözlemcilerin, analistlerin falan genel geçer ve bence de ezberci bir yorum yaparak ileri sürdükleri fikir tez yanlış. Bunun yanlış olduğunu da zaten en önce Erdoğan fark etti ve pozisyonunu aldı. Erdoğan bu darbe girişiminden güçlenerek çıkmadı. Tam tersine güç kaybederek çıktı. Buna da uygun pozisyonu 19'u 20 Temmuz'da aldı. Ama hala Türkiye'de birileri Erdoğan'ın çok güçlendiğini söylüyor. Dışarıda da var böyle gözlemciler. Bunlar görmüyorlar. Bunlar ezbere konuşan insanlar. Erdoğan burada en hızlı reaksiyonu gösteren kişi oldu. Bu da bence takdire şayan. Bu böyle devam eder. Ben Erdoğan'ın uzlaşma niyetinde olmadığını düşünüyorum. Zaten böyle bir kapasitesi yok. Erdoğan uzlaşmaz.
Evet, ben de onu söyleyeceğim. Şimdi öyle bir havada esiyor ki dışarıya da bu yansıyacaktır herhalde. Yani şu an içeride esiyor ama değişti mi bu İslamcı cihatçıları Suriye'de destekleyen politikalarını mesela değiştirebilir mi? Ya da Batı'yla ya da Avrupa Birliği bağlamında ya da Rusya'ya bile aslına bakarsan bir takım teknik ve ekonomik işbirlikleri dışında genel bakışının değişmesi olasılığı var mı? Çünkü bir yandan ben bunu ekonomisinde uzmanlarla konuşuyorum. Hani hakikaten Türkiye'nin Batı'yla çok entegre olduğunu ve Batı'dan kopmasının mümkün olmadığını ekonomik anlamda. Ama tabii ki dengeleyebilir. Evet. Tabii ki Rusya'yla da eski ilişkilerini tesis edebilir. Ekonomik anlamda tesis edebilir diyorlar. Ama tümüyle kopması imkansız diyorlar. Hakikaten bu milli mutabakat meselesiyle çünkü herkes soruyor, hatta Kemalist mi oldu, Atatürkçü mü oldu diye de sorular oluyor. Mümkün mü acaba?
Mutabakat falan yok. Bu sadece bir taktik pozisyon alır. Bakın Erdoğan'ın karakterini biliyoruz. 14 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Artık algoritmik bir veriye sahip. Yani Erdoğan öyle çok karmaşık bir insan değil. Çok basit bir insan politik manada. Özellikle bir politikacı olabilir ama politik zekası başka bir şey. O yani şöyle oynuyor oyununu hep. Asla onun politik kültüründe, karakterinde uzlaşmak, kapsayıcı olmak falan gibi bir şube yok. Lineer. Hep söylüyorum bunu. İleri ve geri hareket eder sadece. Güç kullanır, güce cevap verir. Güç kaybını güçle aşmaya çalışır. Krizlere karşı da kriz yaratarak cevap verir. Yani krizi krizle önler. Burada ise artık bu noktada bu politikalar bitti. Niye bitti? Çünkü Erdoğan'ın, onu da biliyoruz, gözlemlerimizden hareketle. Erdoğan'ın dünyada haklı olarak en çok çekindiği, en çok dikkat ettiği, izlediği ülke Amerika. Ve ilişkilerini aslında her şeye rağmen iyi tutmaya gayret ettiği ülke de Amerika. Bu da onun büyük çelişkisini oluşturuyor. Yani bugüne kadar özellikle 2009'dan beri Amerika ile zıtlaşarak, onunla ters giderek sürekli olarak Orta Doğu'da ülke geldiği politikaların bugün yol açtığı vahane karşısında yine yapabileceği tek şey var. O da pozisyonunu Amerika'ya bakarak tanzim etti. Ama ölümcül tehdit algıladı. Ve bunu şu an nasıl aşacağını düşünürken %50 ile bunu yapamayacağını da biliyor. Tek başına AKP ile de yapamayacağını biliyor. Bakımdan ülkede en azından yalnız olmamayı tercih etti. Yani dünyada yalnız olduğunu gördü.
Anladım.
Ve ülkedeki yalnızlığını aşmaya çalışıyor.
Evet, onu değişik göstermeye çalışıyor. Peki Amerikalılar buna karşı ne yaparlar? Şimdi asıl soru herhalde bu olmalı. Yani Gülen'in iadesi konusu çok tartışmalı ve Amerikan yasaları bu konuda çok... Biraz Amerikan politikalarını bilenlerin bildiği bir şey bu. O kadar kolay şeyler değil. Başkalarının muhaliflerini toplayan bir ülke çünkü Amerika. Türkiye'nin bir takım taleplerini Amerika'ya kabul ettirme şansı bu anlamda olabilir mi? Yani her açıdan. Yani ya da bu tırmandırmanın hakikaten bir karşılığı olur mu? Askeri anlamda
vallahi
bile.
Burada ben Erdoğan'ın opsiyonlarının çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Kartlarının geçerliliğinin bir vadesi ve bir hat, yani bir taşıma kapasitesi, bir kapasitesi o, sınırlı bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Rusya öyle.
Biraz da toparlayarak anlatırsan Kadri Gürsel, çünkü çok az bir vaktim kaldı, 2 dakikam var.
Tamam, peki. Suriye'de zaten yapması gerekenleri yapıyor idi. Rusya ile ilişkilerini normalleştirerek. İsrail'le de ben normalleştireceğini sanmıyorum bu ilişkileri. Ama bu Mavi Marmara krizini çözerek bir şeyler yaptı. Suriye'de de pozisyonunu gerçeğe uydurması lazım. Yani rejimi değiştirme gibi zaten bir imkanı kalmadığı için mevcut durumda cihatçılara desteğini çekmesi lazım. Burada Nusra da işte kendi çapına düşen desteği verdi ona. El-Kaide ile ilişkilerini kestiğini resmen açıklayarak falan. Halep kuşatıldı. Zaten artık Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir politikası kalmadı. Yani burada yapabileceği şeyler çok belli. Onu bu darbe olmasaydı da yapmak zorundaydı. Şimdi yine yapmak zorunda. Eğer Türkiye bu darbeden sonra, darbe girişiminden sonra Erdoğan özellikle Amerika'dan algıladığı tehdide uygun karşılık vermek istiyorsa, Suriye'de bir defa çok ciddi manada artık bu IŞİD karşıtı koalisyonun tam aktif üyesi olmak zorunda, ne olursa olsun. Rusya'yla Türkiye'nin yapabileceği şeylerin 24 Kasım Su-24 krizinden önceki pozisyona gelmek ve Suriye krizinden önceki pozisyona taşınmak olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki ülkenin de bu konuda yapabileceği şeyler sınırlı. Türkiye'yi Rusya mutlu edemez. Bu mümkün değildir. Ama Rusya ile fazla yakınlaşma görüntüsü Batı'yı tabii ki çok rahatsız eder. Bilemiyorum ben burada Batı'nın buna karşı ne gibi tedbirler alabileceği. Batı derken ben Amerika'yı kastediyorum. Yani Avrupa'nın herhangi bir dişi falan yok burada. Bu budur. Yani burada görünen durum bu. İran'la ilişkilerin de bir sınırı var. Bunlar sınırlı ilişkiler olduğu için ben bir karşılık ve denge oluşturacağı kanaatinde değilim. Ama yine de riskli sulardır, riskli ilişkilerdir.
Peki,
çünkü reaksiyon doğurabilir. Onun da ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Kadri Gürsel'e. Neler olup bitiyor Türk-Amerikan, Türkiye, Batı Türk-Amerikan ilişkilerinde birlikte konuşmaya çalıştık. Eksen bu hafta da sonuna geldi. Yasmin Levy'den Adio Querida ile size veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Querida, no quiero la vida, me la amarga eres tú. Adio, adio, no querida, no quiero la vida. Amargata es tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analiz.